Üçüncü, havarilerin ayaklarının yıkanışı. Hamursuzun ilk kadehini içtikten sonra, ev sahibinin yemekten kalkıp ellerini yıkaması adetti. Daha sonra yemekte ve ikinci kadehten sonra, davetlilerin tümü benzer bir biçimde ayağa kalkıp ellerini yıkardı. Havariler üstünlerinin törensel el yıkamasının bu adetlerine hiçbir zaman uymadığı için, onlar fazlasıyla, bu ilk kadehinden sonra İsa masadan kalkıp sessizce su testileri, lehenleri ve havlularının konulmuş olduğu yer olan kapı yakınına yöneldiğinde, onun neyi yapmayı amaçladığını bilme merakı içerisindelerdi. Ve onların merakı, üstünün üst kıyafetini çıkarışını, bir havlu ile kendisini kuşanışını ve ayak leğenlerinden bir tanesine su dökmeye başlayışını gördüklerinde, onların merakı hayrete dönüşmüştü. Daha tam da yeni birbirlerinin ayaklarını yıkamayı reddetmiş ve sofradaki onur yerleri hakkında bu türden hiç de hoş bulunmayan münakaşalara katılmış olan bu 12 kişinin, İsa'nın masanın oturulmayan ucuna doğru yönelip, Şimon Petrus'un oturmuş olduğu, şölenin en alt düzeydeki koltuğuna gidişini ve bir hizmetkarın tutumu içinde eğilen bir biçimde, Şimon'un ayaklarını yıkamaya hazırlanışını gördüklerinde, bu 12'linin deneyimlemiş olduğu hayreti hayal edin. Üstününün yukarı doğru yönelmiş olan bakışlarına gözlerini indirmiş halde Şimon Petrus orada öylece durmaktaydı. İsa hiçbir şey söylememişti. Onun konuşması gerekmemekteydi. Onun tutumu yalın bir biçimde, onun Şimon Petrus'un ayağını yıkama amacında olduğunu göstermekteydi. Beden içindeki zafiyetlerine rağmen, Petrus üstünü derinden sevmişti. Bu celileli balıkçı, İsa'nın kutsallığına tüm kalbiyle inanmış ve bu inancı bütüncül ve kamuya açık bir biçimde ifade etmiş ilk insan varlığıydı. Ve Petrus bu andan itibaren, üstünün kutsal doğasından hiçbir zaman gerçek anlamda kuşku duymamıştı. Petrus kalbinde İsa'ya öyle derinden saygı duymakta ve onu öyle onurlandırmaktaydı ki, onun ruhunun olağan bir hizmetçinin tutumu içinde ve bir kölenin gerçekleştireceği gibi onun ayaklarını yıkamayı talep eden bir biçimde İsa'nın önünde diz çöküşü düşüncesine karşı koymuş oluşu tuhaf bir durum değildi. Petrus yakın bir süre içinde üstüne hitap edecek bir biçimde kafasını yeteri kadar toplayabildiğinde, o, tüm akran havarilerinin kalbindeki hisleri ifade etmişti. Kısa bir sürelik çok büyük mahcubiyetten sonra, Petrus şunu söylemişti, "Üstün, gerçekten de benim ayaklarımı yıkamak istiyorsun ve, bunun ardından, Petrus'un yüzüne doğru bakışlarını diker halde, İsa, benim birazdan yapacak olduğum şeyi bütünüyle anlamayabilirsin, ancak, daha sonra tüm bunların taşımış olduğu anlamı bileceksiniz." Bunun ardından Şimon Petrus, uzunca bir nefes alan bir biçimde, "Üstün, sen benim ayağımı hiçbir zaman yıkamamalısın ve, havarilerin her biri, Petrus'un kendileri önünde İsa'nın bu şekilde alt konuma düşürmesine izin vermeyi reddedişin çok kararlı duyurusunu başlarıyla onaylamıştı. Bu olağan dışı sahnenin etkileyici etkisi ilk olarak Yudas İşkariyot'un kalbine bile dokunmuştu. Ancak, onun kibirli usu yaşanmakta olan şeyi düşündüğünde, alçak gönüllülüğün bu sergilenişinin yalnızca İsa'nın hiçbir zaman İsrail'in kurtarıcısı olamayacağını kesin bir biçimde doğrulayan bir yaşanmışlık olduğunu ve üstünün amacını terk etme kararında hiçbir hatada bulunmadığı yargısına varmıştı. Onların tümü orada nefesleri kesilmiş bir hayretlik içerisinde dururken, İsa şunu söylemişti, "Petrus, duyuruyorum ki, eğer ben ayağını yıkamazsam, birazdan gerçekleştireceğim şeyde bana katılamayacaksın." Petrus, İsa'nın orada kendi ayakları ucunda devam eden çömelişi gerçeği ile birlikte bu duyuruyu duyduğunda saygı duyduğu ve derinden sevdiği bir kişinin arzusunu yerine getirmek için ilave hiçbir düşüncede bulunmayan onaylardan bir tanesinde bulunan kararını gerçekleştirmişti. Simon Petrus'un aklında hizmetin bu sunulmuş uygulanışının bir kişinin üstünün emekleri ile olan gelecekteki ilişkisini belirleyen bir anlamı taşıdığı belirmeye başladığında, o yalnızca İsa'nın kendi ayaklarını yıkamasına izin verme düşüncesini sonunda kabul eder hale gelmemişti. O, her zamanki ve pervasız haliyle şunu söylemişti: "O zaman, üstün, yalnızca ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka." Üstün Petrus'un ayaklarını yıkamaya hazırlandığında şunu söyledi: "Hali hazırda temiz olan kişi yalnızca temiz ayaklara ihtiyaç duyar. Bu gece benimle birlikte oturmakta olan sizler temizsiniz, ancak hepiniz değil. Ancak ayaklarınızın tozunun benimle birlikte yemeğe oturmanızdan önce yıkanması gerekirdi. Ve bunun yanı sıra ben bu hizmeti size yakın bir süre içinde sizlere vereceğim olan yeni bir emrin anlamını sergilemek için bir simgesel olay olarak gerçekleştiriyorum. Benzer bir biçimde üstün Yudas'ı bile es geçmeyen halde 12 havarinin ayaklarını yıkayan bir biçimde sessizce masa etrafında ilerlemişti. İsa 12'linin ayaklarını yıkamayı bitirdiğinde elbisesini üstüne geçirmiş, ev sahibi olarak yerine geri dönmüş ve şaşkınlık içindeki havarilerini gözledikten sonra şunu söylemişti: "Sizlere gerçekleştirmiş olduğum şeyi gerçekten de anlıyor musunuz? Sizler beni üstün olarak adlandırmaktasınız ve sizler doğru söylemektesiniz. Ben gerçekten de öyleyim. Eğer öyleyse, üstün ayaklarınızı yıkamışsa, nasıl oldu da sizler birbirlerinizin ayağını yıkamaya gönülsüzlük ettiniz? Üstünün, kendi kardeşlerinin birbirleri için yapmaya gönülsüz oldukları bu hizmeti oldukça gönüllü bir biçimde yerine getirişinin simgesel hikayesinden hangi dersi öğrenmelisiniz? Gerçekten de, gerçekten de, sizlere söylüyorum, bir hizmetçi, üstününden daha büyük değildir. Ne de gönderilmiş olan kişi kendisini gönderenden daha büyüktür. Sizler hizmetin yolunu benim sizler aranızdaki yaşamım içinde görmüş haldesiniz ve kutsanmış olan kişiler hizmet etmek için şükran dolu cesarete sahip olacak kişilerdir. Ancak ruhsal krallık içinde büyüklüğün sırrının madde dünyada gücün yöntemleri gibi olmadığını öğrenmeden neden bu kadar yavaş kalmaktasınız? Ben bu gece bu odaya geldiğimde sizler yalnızca birbirinizin ayağını gururla reddetmekle yetinmediniz. Aynı zamanda aranızda benim soframda kimin onur koltuğuna oturacağı münakaşasına tutuşma zorunluluğuna düştünüz. Bu türden onurları ferisiler ve bu dünyanın çocukları arzulamaktadır. Ancak böyle bir durum cennetsel krallığın elçileri arasında görülmemelidir. Benim masamda ayrıma hiçbir yer olamayacağını bilmiyor musunuz? Benim sizlerin her birinizi diğerleriniz gibi derinden sevdiğimi anlamıyor musunuz? Bilmiyor musunuz? İnsanların gördüğü haliyle bana yakın olan koltuğun cennetin krallığı içindeki konumunuza dair hiçbir anlama gelmemektedir. Sizler, Gentililerin krallarının tebaaları üzerinde hakimiyete sahip oldukları ve bu yönetim yetkisine uygulayanların zaman zaman bağışçılar biçiminde adlandırıldıklarını biliyorsunuz. Ancak bunlar cennetin krallığında böyle olmayacaktır. Aranızda büyük olacak kişinin genç olmasına izin verin, önder olacak kişinin hizmetçi olmasına. Hangisi daha büyük, sofrada oturan mı, hizmet eden mi? herkes tarafından, sofrada oturan kişinin daha büyük olduğu düşünülmemekte midir? Ancak, sizler, benim hizmette bulunan bir kişi olarak aranızda bulunduğumu gözlemleyeceksiniz. Eğer sizler, babanın iradesini gerçekleştirmedi benimle birlikte akran hizmetçiler haline gelmeye gönüllü iseniz, gelecek ihtişamı içinde babanın iradesini gerçekleştirmeye devam eden bir biçimde, gelecek olan krallıkta benimle birlikte güce sahip halde bulunacaksınız. İsa bu şekilde konuşmasını tamamladığında, Alpheus ikizleri, son akşam yemeğinin bir sonraki servisi olarak, daha sert baharatlar ve kurutulmuş meyvelerin ezmesiyle birlikte, ekmek ve şarabı getirdi.